Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmed bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. Rabbimize hamd ediyor ve ondan yardım istiyoruz. Abdullah ibn Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim dedi o. Cebrail bana geldi ve şöyle dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah içkinin kendisine, imal edene, yapana, imal ettirene, içki içene, taşıyana, taşıtana, satana, satın alana, içirene, ve parasını yiyene lanet etmiştir. İçkinin bütün aşamalarında katkısı olan herkesle alakalı bir büyük suç var. Bunu bir de okuyalım. Allahu Teala içkinin kendisine, imal edene, imal ettirene, içki içene, taşıyana, taşıtana, satana, satın alana, içirene ve parasını yiyene lanet etmiştir. Mevla bizi muhafaza buyursun. Günahın neresinde olursak olalım, günah. Katkıda bulunmayacağız. Sıyrılacağız, uzaklaşacağız gücümüzün yettiğince. Rabbim öyle bir ortamda bulunmaktan da bizleri muhafaza buyursun. Bütün Müslüman kardeşlerimiz. Ahmed bin Hanbel, Müsned'i ve 2898. rivayet. Abdullah İbn Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir adam geldi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Sebe kavmini sordu. Bir kadın mı, erkek miydi, yoksa bir yer adı mıydı Sebe dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu kişi 10 çocuğu olan bir erkektir Sebe. Bunlardan 6'sı Yemen'de ikamet ederken, 4'ü Şam'da ikamet etti. Yemenliler, Mezhiç, Kinde, Ezd, Eş'ariler, Emmar ve Himyerlilerdir. Şamlılar ise Lahm, Cüzam, Amile ve Gassan kabileleridir buyurdu Efendimiz. Tarihi de bilmek Allahu Teala'nın işidir. Geçmişi ve geleceği ve bunlarla ilgili bilgiyi bize aktaran odur. Ve Rabbimizin elçisine de Sebe kavmi ile ilgili soru sorulunca Sebe'nin kim olduğu ile ilgili bilgi yine Allah'a götürülecek, ona sorulacak ve Allahu Teala elçisiyle bize bunu bu şekilde aktaracak, söyleyecek. Ve Rabbimizden gelen bir bilgi olarak karşımızda bunu böylece anlayacağız. Yani kabilelerle alakalı bilgileri de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sorulduğunda söylemişti soru soran adama. Buradan şunu anlıyoruz. Biz İslam'ın tarihini de, insanlığın tarihini de öğrenmek istiyorsak Kur'an'la oturup, peygamberle oturup kalkacağız. Onu anlayıp kavramaya devam edeceğiz inşallah. 2902. rivayet Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde İbn Abbas'ın azatlısı Kureyb'in rivayet ettiğine göre İbn Abbas saçlarını örerek ensesinde toplayıp namaz kılan Abdullah bin el-Haris bin Ebu Rabia'nın yanından geçerken durup o adamın saçlarını çözmeye başladı. İbnül Haris ise namaza devam edip hiçbir tepki vermedi. İbn Abbas onun saçlarını çözdükten sonra oturdu. İbnül Haris namazı bitirince İbn Abbas'ın yanına gidip biraz önce başıma neden böyle yaptın diye sordu. İbn Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saçlarını arkadan toplayarak namaz kılan, ellerini bağlamış olarak namaz kılan gibidir. Saçları secdeden payını alamaz buyurduğunu işittim. Yani secdeye giderken saçlar da secdeye gidecekmiş gibi anlayacağız. Bir daha okuyayım. Saçlarını arkadan toplayarak namaz kılan, elleri bağlanmış olarak namaz kılan gibidir. Saçları secdeden payını alamaz buyurdu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu şekilde namaz kılan kimsenin de namazındayken bile saçlarına müdahale etti. Müslümanlar böyle. Birbirlerinin hayatlarına müdahale ediyorlar. Biz buna ne diyoruz? Emr bil maruf, nehyanil münker. Yani iyiliği, Allahu Teala'nın istediği hayatı insanlara söyleyeceğiz, konuşacağız, aktaracağız, emredeceğiz, yapılması için çabalayacağız. Bir yanlış gördüysek onu da düzeltmek için gayret göstereceğiz. İslam toplumunda bu böyledir. Müslümanlar birbirleri üzerinde yetkilidir. Ama içinde yaşadığımız dünyada böyle bir yetki yok. Yani Müslümanlar olarak gördüğümüz yanlışlara, içkiye, kumara, faize müdahale etme pozisyonunda değiliz. Buna gücümüz yetmiyorsa biz iyiliğin inşası, yani Allahu Teala'nın istediği iyiliğin, maruf çünkü Rabbimizin kelamında ortaya konulan bilgilerdir. Münker Allahu Teala'nın istemedikleridir. İyiliğin, marufun hayatta, toplumda şekillenmesi için gayret göstereceğiz. Kötülüğün yok olması için de çabalayacağız. Bu noktada aşama aşama Allah bize güç kuvvet ihsan edecek inşallah. 2918. rivayet şöyle. İbn-i Ukhayl el-Ensari'nin azatlısı Ebu Yahya'nın şöyle dediği rivayet edilmiştir. İbn Abbas şöyle dedi. Şimdi buna dikkat edelim. Bize bu hadisi İbn Abbas'tan kim aktarıyor? İbn-i Ukhayl el-Ensari'nin azatlısı. Azatlı yani köleyken Ensardan olan bu zat onu özgür bırakmış. Dolayısıyla o da gidiyor İbn Abbas'ın önüne diz çöküyor sanki ve ondan bilgi öğrenmiş. O da bize aktarıyor. Dolayısıyla İslam'da işte kölelik şöyledir böyledir. Bunlara da kulak asmayalım. Yani İslam toplumunun nasıl bir toplum olduğunu ancak bu hadisleri okudukça anlayabiliyoruz. Kölelerinin, azatlı kölelerinin bile alim olduğu, bize din öğrettiği bir toplumdan bahsediyoruz. Bu Ebu Yahya'nın rivayet ettiğine göre İbn Abbas şöyle dedi. Bana Kur'an'dan öyle bir ayet öğretildi ki hiç kimse bana bu ayeti sormadı. İnsanlar bunu biliyorlar da mı sormuyorlar? Yoksa akıllarına gelmediği için mi sormuyorlar? Bilmiyorum. Yani İbn Abbas bir şey diyecek fakat böyle etrafında onu arzulayacak adam arıyor. Bir alimdeki coşkuyu görüyoruz. Öğrendiği bir bilgi aktaracak. Fakat böyle sanki o tabiri de kullanmak istemedim ama müşteri kızıştırmak denir ya. Sanki istiyor ki o ilmi arzulayacak insanlar ortaya çıksın. Sonra İbn Abbas yine anlatmaya başladı. Başka bir konuyu bu ayeti böyle söyledi. Hangi ayet olduğunu demedi ama. Kendi konusunu anlattı ve kalkıp gitti. Biz bu ayeti ona sormadığımız için birbirimizi kınamaya başladık. Yani talebeleri, onun etrafında onu dinleyenler ilk anda kavrayamamışlar. Ey İbn Abbas, bu ayette hangi ayetmiş? Biz öğrensek hele demeyi de bilememişler, becerememişler. Ama İbn Abbas kalkıp gittikten sonra durumu anlamışlar. Demişler ki yarın geldiği zaman ben soracağım. Kim dedi bunu? Ebu Yahya. Ben dedim ki yarın geldiği zaman ben soracağım dedim ve ertesi gün sabah gelince her zamanki yerine oturup İbn Abbas ders anlatacak, hadis aktaracak, Rabbimizin elçisinden ve Allah'ın ayetlerinden bahsedecek. Orada oturunca dedi ki ey İbn Abbas, dün bize Kur'an'dan bir ayetten bahsettin ve hiç kimse bana bu ayeti sormadı. İnsanlar bunu biliyorlar da mı sormuyorlar? Yoksa akıllarına gelmediği için mi sormuyorlar? Bilmiyorum dedin. Bu ayeti ve ondan önce okuduğun ayeti bana söyle dedim. İbn Abbas şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyşlilere ey Kureyş topluluğu, Allah'tan başka tapılan hiçbir şeyde hayır yoktur buyurdu. Bunu böyle söyledi. Kureyşliler Hristiyanların Meryem oğlu İsa'ya taptıklarını ve Hazreti Muhammed'in onun hakkında söylediklerini de biliyordu. Yani onu övdüğün İsa aleyhissalatu vesselam'la ilgili Meryem suresinde ayetler var. Âl-i İmran'da ayetler var ya. Ama özellikle Meryem suresi Mekke'de geldi. Ve İsa aleyhisselam'la ilgili annesiyle alakalı bilgiler verildi. Şimdi Mekkeliler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin İsa aleyhisselama hürmet ettiğini, onu bir peygamber olarak değerlendirdiğini biliyorlar. Ama öte yandan Hristiyanların da ona taptığını biliyorlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da Allah'tan başka tapılan hiçbir şeyde hayır yoktur dedi. Çelişki var gibi. Bunu yakaladılar ya. Hemen dediler ki Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, ey Muhammed, Meryem oğlu İsa'nın peygamber ve Allah'ın salih kullarından olduğunu iddia etmiyor muydun? Eğer doğru söylüyorsan onların ilahları sizin dediğiniz gibidir dediler. Yani o zaman onda da bir hayır yok. Sen hem bunda hayırlı bir adam diyorsun hem de tapılan bir kişi ise bunda hayır yoktur. Bunun üzerine Zuhruf suresi 57. ayet-i kerime nazil oldu diyor İbn Abbas Efendimiz. Meryem oğlu bir örnek olarak anlatılınca senin kavmin bağırışmaya başladı. Yani Hazreti Meryem'in oğlu İsa aleyhissalatü vesselam örnek olarak anlatılınca senin kavmin bağırışmaya başladı, laf yapmaya başladılar. Bu ayet nazil oldu. Ben sordum diyor, ayette geçen yasuddu ne demek? Bağırışırlar demekmiş. Zuhruf suresi 61. ayetiyle kastedilen de, yani bu ayet 57 idi. Ondan sonraki ayetlerden birisi de 61. ayet. O kıyametin kopacağını bildirir ayetiyle kastedilen de kıyamet gününden önce İsa aleyhissalatü vesselamın yeniden dünyaya gelmesidir diyor İbni Abbas. O kıyametin kopacağını bildiricidir anlamında bir ayet-i kerime geliyor. Ve innehu le'ilmun lissa'ah. Bu Zuhruf 65. Diğer ayet-i kerimeyi de okuyayım. وَلَمَّا دُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ Bağırışırlar, çığırışırlar, söz söylerler. Şimdi Lokman suresinde de Allah-u Teala Lokman aleyhisselamın diliyle oğluna o şekilde bir nasihatte bulunduruyor ya, hem de bize Allah kullarına, oğlum sesini yükseltme diye, bağırıp çağırma diye. Şimdi hem de Hucurat suresinde Peygamber aleyhissalatü vesselamın sesi üzerine ses çıkmayacaktı ya. Burada da kavmin bağırışması bu. Yani bir konu üzerinde hak olanı ancak Allah-u Teala bilir. Batıl nasıl konuşursa konuşsun onlarınki bağırışmadır, slogan atmaktır. Bir akıma çok affedersiniz eşek anırmasıdır. Çünkü seslerin en çirkin eşeğin sesidir. O da şeytanı gördüğü için bağırır çağırır. Bu bakımdan bir toplumun önüne şeytan düşerse onlar o şeytan sözüyle bağırıp çağrışırlar. Anırırlar. Bunların konuşmaları da böyledir. Bir mantık bulduklarını söylerler ama aslında bir mantığı da ortaya koymazlar. Bununla beraber ben de dinleyenlerim de inşallah Zuhruf suresinin bu ayetlerini bir bütün olarak tekrar okuyalım bir mealden. Bu ayetleri daha iyi anlamaya çalışalım. Yani en azından 57. ayetten birkaç ayet önce başlayalım. Diyelim ki 50'den. 61. ayetin sonrasına da gitmeye çalışalım. Şöyle birkaç ayette sonrasına bu bölümü öğrenmeye çalışalım. Ama ha siz heves ederseniz çok da güzel olur. Bu Zuhruf suresi ne anlatırmış derseniz o da başka bir bereket olur. İbn Abbas'ın bize insanlar sormuyorlar. Biliyorlar da mı sormuyorlar? Akıllarına gelmediği için mi sormuyorlar bilmiyorum diyor Medine İslam toplumunda. Bugünkü dünyada ne diyeceğiz ya? Yani Zuhruf suresinin ismini bile duymamışız. Gündemimizde bile yok. Haberlerimizin arasına girmemiş. Derslerimizin arasına girmemiş. Dertlerimizin arasına girmemiş. Rabbim bizi bağışlasın. Kitapsız bir din üretmişiz. Kur'an'a dayanmadan, peygambere dayanmadan insanlar dindarlığı yürütebiliyorlar. Yürütmeye çalışıyoruz. Cenneti böyle bulacağımızı hayal ediyoruz. Olmaz. Yani soracağız, anlamaya çalışacağız, kavramaya çalışacağız. Mevlamız ne diyor? Derdimiz bu olacak inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 2919. rivayetle birlikteyiz. İbn Abbas şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de evinin avlusunda otururken Osman bin Maz'un geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakıp tebessüm etti. Peygamber Efendimiz peygamber, Osman daha Müslüman değil. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görünce bir sevgi de var ama Efendimiz'i seviyor insan olarak. Peygamberimiz onu sevmekte. Tebessüm etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun bu latif tavrına, hani suratsız davranıyor Mekke liderleri. Mekke'nin kafirleri Efendimiz'e karşı bir gülücüğü bile esirgiyorlar. Bir akrabalık hürmetini bile esirgiyorlar ya. öyle bir kindarlık var. Ama Osman öyle yapmadı. Tebessüm edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona oturmaz mısın? O da otururum dedi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşısına oturdu. Onunla konuşurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birden gözünü göğe kaldırdı. Bir süre gökyüzüne baktı. Sonra gözünü önce aşağı, sonra da sağında bir yere indirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraber oturduğu Osman'ın yanından ayrılıp gözünü indirdiği yere gitti. Söyleneni anlamak istermiş gibi başını sallamaya başladı. İnşallah anladığım kadarıyla ifade etmeye çalışayım. Osman'ın yanında Resulullah Efendimiz oturuyor, misafiri bir bakıma, evin avlusunda. Osman da onun yanına oturmuş, konuşurlarken bir ara göğe baktı. Sonra sağ tarafına doğru gözünü çevirdi. Sonra gözünü çevirdiği yere doğru kalktı. Orada birisini dinlemek istermişçesine hareketler yaptı. Başını sallamaya başladı. Sonra o sırada da İbn-i Maz'un ona bakıyordu Osman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyacını giderip söyleneni anladıktan sonra ilk seferde yaptığı gibi yine gözünü göğe doğru kaldırdı. Takip ettiği her neyse gökte kayboluncaya kadar gözüyle izledi. Sonra ilk oturduğu yerde oturan Osman'a yöneldi. Osman ona dedi ki, ey Muhammed, seninle niçin beraber oturuyordum? Bugünkü yaptığın gibisini daha önce görmemiştim dedi. Resulullah sordu, beni ne yaparken gördün? Bende farklılık ne? Niye rahatsız oldun? Osman İbni Mazun şöyle dedi, gördüm ki gözünü gökyüzüne diktin, sonra indirdin, sağ tarafında bir yere çevirdin, ona doğru ayrılıp gittin ve beni terk ettin. Sana söylenen bir şeyi iyice anlamak istermiş gibi başını sallamaya başladın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu fark ettin mi diye sorunca Osman evet dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, biraz önce sen otururken bana Allah'ın elçisi geldi. Yani melek Cebrail aleyhisselam. Osman Allah'ın elçisi mi diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet cevabını verdi. Osman İbni Mazun dedi ki, sana ne dedi peki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Nahl suresi 90 buyurdu. Efendimiz'e gelen melekmiş, Cebrail aleyhisselammış ve bu ayet-i kerimeyi getirmiş ve gitmiş. Ve ayet-i kerime Nahl suresi 90. ayet. Osman bin Maz'un dedi ki, işte o zaman iman kalbime yerleşti ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevdim. Çokça okuduğumuz, bildiğimiz bir ayet-i kerime ama bir daha okuyacağız. İnna Allahe ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'izil kurba ve yenha anil fahşai vel munkeri vel bagi ya'izukum leallekum tezekkerun. Nahl 90. ayet-i kerime. Allah-u Teala bu ayeti indirmiş Peygamber aleyhissalatü vesselama ve Osman bu ayetteki ifadeleri duyunca işte o zaman diyor kalbime iman yerleşti ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı sevdim. Ayet-i Kerime'de ne emredildi bize? Üç şey. Birincisi adalet. Kendimize karşı adil olacağız. Çoluk çocuğumuza adil olacağız. Etrafımızdaki insanlara karşı adil olacağız. Adalet ancak Allah'ın emrettikleriyle olur. Başka türlü bir adalet inşası mümkün değildir. Adaleti başka sistemler sağlayamaz. Şirk sistemleri, şirk cümleleri, felsefeleri ancak zulüm ortaya koyar. Adalet Allah'tan gelendir ve Rabbim dengeli olmamızı emretti. Sonra iyiliği emretti Allah. İhsan, cömert olmayı, güzel ahlaklı olmayı, Allah'ı görüyormuşçasına bir hayat yaşamayı bize emretti. Ve bir de yakınlarımıza, hem ki fiziksel anlamda yakınlar, komşular, çevremde olanlar, bana en yakın pozisyonda olan kişiler, onlara iyi olacağım. Ama sıla-i rahim anlamında, annemden babamdan kaynaklı ya da hısımlık anlamında eşimden kaynaklı akrabalara da hayırlı davranacağım, vereceğim, cömert olacağım, güzel davranacağım. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَى Ve Allah neyi yasakladı bize? Fahşayı, edepsizliği, çirkinliği, aşırılığı her konuda. وَالْمُنْكَرِ Rabbimizin yasakladığı çizgiler var, Onlara da işlemeyeceğiz, yapmayacağız, günahlara düşmeyeceğiz. Vel bagi, azgınlık, isyanlar, bunlardan da uzak duracağız. Allah-u Teala bize öğüt veriyor, bize Rabbim vaaz ediyor, nasihat ediyor. Olur ya düşünelim, tezekkür edelim, tefekkür edelim, yolumuzu bulalım, cennete doğru koşalım diye. Bunları Allah-u Teala bize söylemektedir. Bunları, bu emredilenleri yerine getirebilir, bu yasaklananlardan kaçınabilirsek cennette bizi bekleyecektir. Bizim de kalbimizde iman böylece neşelenecek ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı böylece seveceğiz. Bu ayet-i kerimelerle, bu Cebrail geliş bilgileriyle ruhumuzda inşallah vahyin esenliği, dirliği olacak. Elçiye de, o elçiye vahyi getiren elçiye de, bu vahyi bize indiren Rabbimize karşı da içimiz sevgi ve imanla dolacak Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 2922. rivayeti okuyacağız inşallah. Şehir bin Havşep İbn Abbas'ın şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mümin ve muhacir olmayan kadınlarla evlenmesi yasaklandı. Evlilikle ilgili, peygamberimizin evliliğiyle ilgili bir rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mümin ve muhacir olmayan kadınlarla evlenmesi yasaklandı. Allah şöyle buyurur. Bundan sonra Ahzab suresi 52. Güzellikleri hoşuna gitse bile başka kadınlarla evlenmek, eşlerini boşayıp başka eşler almak sana helal değildir. Bu ayet-i kerime geldi. Ardından Allah-u Teala mümin kadınları helal kıldı. Mehirsiz olarak kendini peygambere bağışlayan, peygamberin de kendisini nikahlamak istediği herhangi bir mümin kadının da sana helal kıldık. Ahzab suresi 50. İslam dini dışında bir din edinen kadınları da haram kıldı. Bu da Maide suresi 5. ayet-i kerimeye göre. Her kim de inanılması gerekenleri inkar ederse bütün işlediği boşa gider. Ahirette de o ziyana uğrayanlardandır. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın böylesi kimselerle evlenmesi de helal olmadı. Daha sonra 50. ayeti, Ahzab suresi 50. ayeti İbn Abbas bütünüyle bir daha okuyor. Ey Peygamber, biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları, yani Peygamberimize gelen cariyeleri, bunlardan aldığı kadınlar, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını da sana helal kıldık. Ayrıca diğer müminlere değil de sana has olmak üzere mehirsiz olarak kendini peygambere bağışlayan, peygamberin de kendisini nikahlamak istediği herhangi bir mümin kadını da sana helal kıldık. Müminlere eşleri ve sahip oldukları cariyeleri hakkında farz kıldığımız şeyleri elbette bilmekteyiz. Bütün bunlar sana herhangi bir zorluk olmaması içindir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ahzab 50. ayet-i kerime böylece okudu. Bunun dışında kalan diğer kadınlarla evlenilmesi haram kılındı. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 2923. rivayet de yine Peygamber Efendimiz'in evliliğiyle ilgili. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kavminden Sevde adında bir kadına evlenme teklifinde bulundu. Bu kişi çok çocukları olan bir kadınıydı. Ölen kocasından geriye 5 veya 6 çocuğu kalmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona benimle evlenmene engel olan şey nedir diye sorunca Sevde dedi ki vallahi ey Allah'ın Resulü sen benim yanımda yeryüzündeki insanların en değerlisiyken beni senden ne uzak tutar ki? Ancak şu çocuklarım sabah akşam başında bağırışırlar diye çekiniyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benimle evlenmene bundan başka bir engel var mı diye sorunca hayır vallahi yok dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah sana merhamet etsin. Develere binen kadınların en hayırlısı Kureyş'in saliha kadınlarıdır. Çocuğa karşı en şefkatli olanlar ve kocasının malında tutumlu olanlar yine onlardır buyurdu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Sevde'ye iltifat etti ve böylece aslında bütün hanımlara da bir yön gösterdi. Nasıl olmaları gerektiğiyle ilgili bilgi verdi. Neydi o? Çocuklara karşı şefkatli olacaklar, doğurduklarına şefkatli olacaklar. Kocalarının malında da tutumlu olacak, iktisatlı olacaklar, müsrif olmayacaklar. Böylesi güzel özelliklere sahip olduklarında, bir de saliha olduklarında, yani Allah-u Teala'nın sevdiği bir hayat yaşamaya hevesli olduklarında, işte bunlar en hayırlı hanımlardır. Ve Kureyş'in bu tür hanımları da en hayırlı olan kadınlardır diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevdiği bunları ifade etti ve onunla evlendi. Hazreti Hatice'den sonra Peygamber Efendimiz'in evlendiği bir hanımdır, annemizdir, Hazreti Sevde. 2924 Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. Abdullah İbni Abbas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclislerinden birinde oturmuşken yanına Cebrail aleyhisselam geldi. Resulullah'ın önünde oturup ellerini onun dizlerine koydu. Ve ey Allah'ın Resulü, bana İslam'ı anlat dedi. Bizim çokça bildiğimiz Cibril hadisini İbn Abbas farklı bir tarzda anlatıyor. İbn Abbas Cebrail aleyhissalatü vesselamın böyle beyaz elbiseli siyah saçlı olarak geldiği bölümü aktarmıyor. Ama geldiği ve sorular sordu. Öğreten ve öğrenen kişiler gibi oldular. Fakat o ikisinin konuşmasından insanlar, mecliste bulunanlar öğrendiler. Cebrail aleyhisselam bir adam kılığında geldi. Allahu alem, anlayabildiğimiz kadarıyla. Peygamberimizin önünde oturup ellerini onun dizine koydu. Ve sordu. Ey Allah'ın Resulü, bana İslam'ı anlat dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. İslam, Allah'a yönelmen, Allah'tan başka ilah olmadığına, tek olup ortağı bulunmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmendir buyurdu. Cebrail dedi ki bunu yapmam halinde Müslüman olur muyum? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet bunu yapman halinde Müslüman biri olursun buyurdu. Cebrail ey Allah'ın Resulü bana imanın ne olduğunu anlat deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba, peygamberlere, ölüme, ölümden sonra tekrar dirilmeye, cennete, cehenneme, hesaba çekilmeye, mizana, hayır ve şerriyle kadere iman etmektir buyurdu. Cebrail, bunları yapmam halinde mümin olur muyum diye sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yapman halinde mümin biri olursun buyurdu. Cebrail sormaya devam etti. Ey Allah'ın Resulü, bana ihsanın ne olduğunu anlat deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ihsan Allah için onu görüyormuş gibi amel etmendir. Her ne kadar sen onu göremezsen de o seni görür buyurdu. Cebrail dedi ki, ey Allah'ın Resulü, bana kıyametin ne zaman kopacağını söyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Subhanallah, 5 şey gayiptandır. Ve onları Allah'tan başka kimse bilemez. Bunlar da Lokman suresi 34. ayette bahsedilen şeylerdir. Neydi onlar? Kıyametin saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur. Yağmuru O indirir. Rahimlerde bulunanı O bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Ve hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah bilendir. Her şeyden haberdardır. Lokman 34. Ama istersen dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam Cebrail aleyhisselama, kıyamet öncesi gerçekleşecek olan alametlerden bahsedeyim. Cebrail, söyle ey Allah'ın Resulü deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kadının kendi efendisini doğurması, çobanların yüksek binalar yapması ve yoksul, aç, yalın ayak olan kişilerin insanların başına geçmesi kıyametin yaklaştığının alametlerindendir buyurdu. Cebrail, ey Allah'ın Resulü, bu çobanlar, yalın ayaklılar, aç ve yoksullar kimlerdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Araplardır buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail ile yaptığı bu konuşmayı biz değişik kaynaklarda farklı tonlarda tekrar dinliyoruz. Olay belki birkaç kez tekrarlandı. Değişik meclislerde değişik Müslümanlar bunu dinlediler, izlediler. Burada da böylece biz başka bir yönüyle ama aynı konular. Tekrar dinliyoruz. 3 soru var. İslam, iman ve ihsan önce, sonra kıyamet bilgisiyle 4 diyebiliriz. Nasıl Müslüman olunur? Kelime-i şehadet, namaz, zekat, oruç ve hac ile Müslüman oluş budur. Ama nasıl mümin olacağım? Allah'a iman edeceğim, ahir güne iman edeceğim, meleklere iman edeceğim, kitaba iman edeceğim, peygamberlere iman edeceğim. Ölüme, ölümden sonra dirilmeye iman edeceğim ve ama cennetine, cehennemine, hesabın olduğuna, mizanın olduğuna iman edeceğim. Ve şerriyle de, hayrıyla da kadere, hayrı tespit etme de Allah'ın işidir, şerri tespit etme de Allah'ın işidir. Kimin başına neyin geleceği konusunda karar da Allah'a aittir. Buna iman edeceğim. Bu mümin oluştur. Peki nasıl muhsin olacağım? Nasıl ihsan sahibi olacağım? Allah'ı görüyormuşçasını yaşayacağım. Ben onu görmesem de o beni görüyor. Bunu bileceğim ve bu bilgiyle donanmış olarak yaşadığımda muhsin olacağım. Peki kıyamet ne zaman kopacak? Bunun bilgisi ne Cebrail'de var ne Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da var. Çünkü bunlar bilinmesi mümkün olmayan, bilinmesini Allah-u Teala'nın yasakladığı 5 gayıptandır. Bunlara sadece iman edilir. İşte kıyametin kopacağıyla ilgili bilgi Allah'a aittir. Yağmur indirme bilgisi Allah'a aittir. Rahimlerde olanın kimliği, nasıllığı Allah'a aittir. Yarın ne kazanılacak, bu Allah'a ait bir bilgidir. Ve nerede ölünecek, bu Allah'a ait bir bilgidir özellikle. Bunlara müdahale edilmez, öğrenilmeye çalışılmaz. Ama kıyametin alametiyle ilgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam birkaç hatırlatma yaptı. Birisi, kadın efendisini doğuruyor. Kendisini köleleştirecek olan bir çocuğu dünyaya getiriyor kadın. Bu kıyamet işareti. Bir diğeri de çobanlık yapan kimseler binalar yapmaya başlıyor. Yoksul, aç, yalınayak kimseler insanların önüne düşüyor, onlara önderler oluyor. İşte bunlar kıyametin alametlerindendir. Peki kim bunlar? Araplardır dedi Peygamber Efendimiz. Şöyle anlayalım. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ben ve kıyamet şöyleyiz diyor. İşaret parmağıyla onun yanındaki parmağı gösteriyordu. Yani iki parmak arası ne kadar? Birisi peygamberimiz, diğeri kıyamet. Bu kadar yakın. Peygamberimizin gelişi kıyametin haberi aslında. Yani kıyamet yaklaştı. İktarabeti sa'ah diyor Allah-u Teala. Kıyamet yaklaştı. Ve şakkal kamer ve ay yarıldı. Yani Efendimizin gelmesiyle birlikte artık kıyamet süreci başladı. Son çağdayız. Asr-ı Muhammedi'deyiz. Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişiyle birlikte o da yaklaşmış bulunmaktadır. Ve gerçekten dünyanın değer vermediği, önem vermediği, ne o günkü Romalıların, Bizansların, ne o günkü İranlıların önem vermediği, Çin'in, Hind'in değer vermediği imparatorluklar çağında insanların kıyısında kalan, çulsuz, bedevi, aç, yeryüzünde en zavallı pozisyonda yaşayan gruplardan birisi Araplar. Fakat onlar bir elçiyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la şereflendiler. Onun yanına düştüler, onun ardına düştüler. Onunla beraber hareket ettiler ve Allah-u Teala dünyayı onların önüne açtı. Hem İran onların oldu, hem Bizans onların oldu. Bütün Afrika onların eline geldi. Asya onların önünde boyun eğdi. Ve 30-40 yıl içerisinde dünyanın liderleri oldular, öncüleri oldular. Ve saraylara onlar oturuyor verdi. İşte bu da kıyametin işaretiydi. Yani gelecek olanın geldiğini anlatan bir bilgiydi. O zaman yapmam gereken hazırlanmaktır. Bugün bu hadis yeni bir kıyamet haberi bildirir mi? Onu da bilmiyorum. Yani toplumların aşağıda olanları toplumun yukarısına çıktığında ve çocuklar, toplumun gençleri ana babalarının hakimi olduğunda o toplumun kıyameti gelir mi? Bu da düşünülebilecek bir başka bilgidir Allah'ın izniyle. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öğretir, biz öğreniriz. O söyler, biz dinleriz. Cebrail Aleyhisselam ile birlikte karşılık konuştular. Biz de bundan öğrendik dinimizi, imanımızı, yolumuzu, yordamımızı. Nasıl Müslüman olunur, nasıl mümin olunur, nasıl muhsin olunur, nasıl kıyamet anlaşılır. Bunu öğrendik. Biz bu yolda, bu okumalarımızla Allah-u Teala'dan gelen bilgileri anlamak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin döşediği taşlarla cennet yolunu bulmak derdindeyiz. Bir bir, her bir hadis yolumuzu oluşturuyor. Bununla yol buluyoruz Allah'ın izniyle. Rabbim onun yolunda yürümeyi, peygamberinin istediği bir hayatı yaşamayı bize lütfesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.